Kitap adı Sosyal Sorunlar, Ünite 7 Çocuk Sorunları, yazar Doçent Doktor Mizrap Polat, editör yardımcı Doçent Doktor Yener Şişman. Amaçlarımız: bu üniteyi tamamladıktan sonra Türkiye'deki çocuk nüfusu hakkındaki temel verileri sorgulayabilecek, çocukların evrensel ve ulusal boyuttaki hakları ile çocuklarla ilgili sorunları tanımlayabilecek, sorunların çözümüne yönelik politikaların hukuki ve kurumsal altyapısını tartışabilecek, çocukların iş ve eğitim alanlarındaki sorunları ile bu sorunların yoksullukla ilişkini çözümleyebilecek, Türkiye'de çocukların karşılaştığı sorunların giderilmesiyle ilgili gelişmeleri diğer ülkelerle karşılaştırıp uluslararası düzlemde nitel ve nicel durumumuzu tartışabilecek, özürlü, tutuklu, hükümlü ve uyuşturucu bağımlısı çocuklar gibi kendine has sosyal, fiziksel ve ruhsal şartları ve problemleri olan çocukların sorunlarını tanımlayarak bu sorunların çözümüne yönelik resmi ve sivil çözüm inisiyatiflerini tartışabilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz. Anahtar kavramlar: çocuk hakları, işçi çocuk, çocuk ve yoksulluk, korunmaya muhtaç çocuk, özürlü çocuk, madde bağımlısı çocuk, hükümlü ve tutuklu çocuk, çocuk istismarı içindekiler, giriş, kimler çocuk sayılır ve bunların genel nüfus içindeki oranları nedir? Çocuk hakları, çalışan çocukların sorunları, çocuk ve yoksulluk, çocukların eğitim, öğretim ve meslek edinme ile ilgili sorunları, özel ilgiye muhtaç çocukların sorunları, çocukların eğitim, öğretim meslek edinme ile ilgili sorunları, özel ilgiye muhtaç çocukların sorunları. Konu anlatımı başlıyor. Giriş: çocukların fiziki ve ruhi gelişmeleri henüz hayata tek başına atılabilecek seviyeye gelmediğinden, onların yeterli derecede etkin ve yetkin olma süreçlerini tamamlayana kadar, eş değişle çocukluktan çıkana ve yetişkin olana kadar özel ilgi ve korumaya ihtiyaçları olduğu kabul edilmelidir. Çocukların bilgi, görgü ve tecrübelerinin gelişmesi ve bunun altyapısının sağlanması hususunda başta aile ve okul olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara görevler düşmektedir. Daha da önemlisi, çocukların da maddi ve ruhi ihtiyaçlarının olduğu, bunların mümkün olan en iyi şekilde anlaşılıp karşılanması gerektiği düşüncesi yaygınlaştırılmalı. Onların iradelerine, kendilerine has isteklerine ve daha da önemlisi haklarına anne, baba ve toplum olarak özen ve saygı göstermek gerektiği bilinci oluşturulmalıdır. Daha az güçlü ve yaşça küçük olmak, daha az haklı olmak veya daha az saygıyı hak etmek anlamına gelmez. Tam tersine, güçlü olanın daha az güçlü olanın hakkına daha da fazla riayet etmesi ahlaki bir sorumluluktur. Toplumun ve o topluma hizmet için var olan en önemli organize yapı olarak devletin sorunlarına karşı en fazla duyarlı olması gereken gruplardan biri, belki de birincisi, çocuklardır. Unutulmamalıdır ki çocuklar aynı zamanda toplumun gelecek nesillerini oluşturduğu için onların sorunlarının olumsuz neticeleri toplumun geleceğini de etkileyecektir. Diğer yandan tek başına çocuk sağlığı bile, bebek ölüm oranlarından başlayarak aşı, personel veya sağlığa dair donanım eksikliğinden kaybedilen çocuk oranlarına varıncaya değin tüm dünyada önemli bir sosyal refah göstergesi olarak kabul edilmektedir. Sündal, 2011, 119. Bu ünitede çok yönlü ve çok çeşitli olan çocuk soruları arasında bizce önem sırasına göre bir seçim yapılıp bu sorunlara öz bir biçimde değinilmeye çalışılmıştır. Burada sorunları somut verilerle ifade etmek için bir yandan istatistik bilgilere önem verilirken, diğer yandan da bazı sorunlara uluslararası boyutta da bakılarak Türkiye'nin bu sorunlar bağlamında dünyadaki konumu gösterilmeye çalışılacaktır. Kimler çocuk sayılır ve bunların genel nüfus içindeki oranları nedir? Terim olarak çocuk, bebeklik çağı ile ergenlik çağı arasındaki gelişme döneminde bulunan insan anlamına gelmektedir. TDK Büyük Türkçe Sözlük. Bu dönemde bireyin fiziksel, bedensel, düşünsel, psikolojik yönden gelişmesi ile temel ve mesleki eğitim süreçleri henüz tamamlanmamıştır. Altan, 2009. 212-211. Pek çok çalışmada ise bu dönem çocukluk ve gençlik olarak ikiye ayrılmakta ve çocukluk gençlikten önce gelen ve buluğ ile sona eren dönem olarak tanımlanmaktadır. Ancak her ne şekilde olursa olsun, çocukluğun sürekli bir değişiklik ve ilerleyen bir olgunlaşma çağı olduğu ve bundan dolayı çocuk kavramına değişmeyen bir tanım yüklemenin imkansız olduğu unutulmamalıdır. Yapılan antropolojik çalışmalarda çocukluk olgusunun kültürel çeşitliliğini ve göreliliğini ortaya koymaktadır. Yine de yapılan bilimsel çalışmalarda esas olarak çocukluk döneminin yaş faktörüne bağlı bir şekilde tanımlanmaya çalışıldığı söylenebilir. Buna karşın ülkemizde de görülebileceği gibi çocukluk olgusuna siyasal, hukuksal ve diğer alanlardaki yaklaşım farklılıkları dolayısıyla farklı yaş kriterlerinin konulması çocuklukla gençlik veya yetişkinlik grubu ayrım çizgisi bakımından çelişkiler yaratmaktadır. Şişman, 2003. 479. Ancak evrensel bir kaynak olarak çocuk hakları sözleşmesinin tanımı önemlidir. 1990 yılında kabul edilen Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin birinci maddesinde kimin çocuk sayılacağına değinilmektedir. Buna göre çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, 18 yaşına kadar her insan çocuk sayılır. Bu tanım Türk Medeni Kanunu'nda ise küçük kavramı ile ortaya konulmaktadır. Yani Medeni Kanunumuza göre rüşt yaşı dikkate alınarak 18 yaşını doldurmamış olan herkes küçük eş değişle çocuk olarak algılanmalıdır. Oysa, örneğin Türkiye İstatistik Kurumu, Devlet Planlama Teşkilatı veya Milli Eğitim Bakanlığı'nın çocuk kavramını çeşitli tarihlerde farklı tanımladıkları görülmektedir. Şişman, 2003. 479-480. Genel olarak ise 0-5 yaşları arasındaki insanların okul öncesi çocuk konumunda oldukları söylenilebilir. 6-15 yaşları arasındaki insanlar ise yine genel olarak temel okul eğitimini zorunlu olarak alması gereken okul çocuğu kategorisinde görülür. Nüfusun 16-18 yaşları arasındaki kesimi için yukarıda da belirtildiği gibi çocuk sıfatından daha çok genç sıfatı kullanılmaktadır. Bu sıfatın sosyal hukuk, iş hukuku ve ceza hukuku alanlarında da sonuçları vardır. Bu yaştakiler kısmen reşit ve hukuken sorumlu tutulabilir sayılmaktadırlar. Tam reşit olma yaşı ise genelde 18'dir. Sıra sizde. Bir Batı toplumuna göre şimdilik genç nüfus oranı yüksek olan Türkiye'de bu oranın giderek düştüğü gözlenmektedir. Bu durumun getireceği muhtemel sorunlar sizce neler olabilir? Sıra sizde. Bir yanıt. Türkiye'de son 20 yılda genç nüfusun genel nüfus içindeki payının giderek azaldığı, yani nüfusun giderek yaşlanmakta olduğu gözlenmektedir. Örneğin 2009 yılında Türkiye'de canlı doğan çocuk sayısı 1.254.946 iken bu sayı 2010 yılında 1.238.970'e gerilemiştir. Doğumların %51'i erkek, %49'u kızdır. Bu durum gelecekte genel nüfusun yaş ortalamasına yükseleceği ve çalışan ve ileride çalışabilecek, yani üretime aktif katkı sunabilecek nüfus oranının giderek azalacağı anlamına gelmektedir. Bu durum sosyal güvenlik sistemine ödenek ödeyen ve böylece emekliliklerin ödenmesini garanti eden kesimin azalması ve gelecekte kalifiye elemanların yetiştirilip iş hayatına sürülebileceği genç insan rezervinin erimesi gibi sonuçlar doğurabilir. Doğum oranlarının düşmesi kronik bir şekilde devam ettiğinde ise sosyal güvenlik sisteminin taşınabilirliği ve yeterince kalifiye iş gücü bulma tehlikeye girebilir. Bugün Batı endüstri toplumlarında genç nüfus oranının gittikçe azalması Batılı devletleri ciddi endişeye sevk etmektedir. Bu yüzden bu devletler doğum oranını artırmak için ailelere aile yardımı, çocuk parası ve çocuklu ailelere vergi indirme adı altında ciddi teşvikler sunmaktadırlar. Türkiye İstatistik Kurumu'nun elde ettiği verilere göre 2010 yılı sonu itibariyle Türkiye'nin nüfusu 73.722.988'dir. Ülke nüfusunun %25,6'sı 0-14 yaş grubundaki kişilerden oluşmaktadır. 2010 yılında bölgelere göre genel doğurganlık hızının en yüksek olduğu bölge %119,2 ile Güneydoğu Anadolu, en düşük olduğu bölge ise %51,5 ile Batı Marmara bölgesidir. www.tuik.gov.tr Türkiye'deki doğum oranı şimdilik tehlike arz etmeyen bir seviyede görülmesine rağmen özellikle son 20 yılda genç nüfusun genel nüfus içindeki payının giderek azaldığı, yani nüfusun giderek yaşlanmakta olduğu gözlenmektedir. Örneğin 2009 yılında canlı doğan çocuk sayısı 1.254.946 iken bu sayı 2010 yılında 1.238.970'e gerilemiştir. Doğumların %51'i erkek, %49'u kızdır. Bu durum gelecekte genel nüfusun yaş ortalamasının yükseleceği çalışan ve ileride çalışabilecek, yani üretime aktif katkı sunabilecek nüfus oranının giderek azalacağı anlamına gelmektedir. Bu da sosyal güvenlik sistemine ödenek ödeyen ve böylece emekliliklerin ödemelerini garanti eden kesimin azalması ve gelecekte kalifiye elemanların yetiştirilip iş hayatına sürülebileceği genç insan rezervinin erimesi gibi sonuçlar doğurabilir. Bu vaziyet kronik bir şekilde devam etti. Ettiğinde ise sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği ve kalifiye iş gücü bulma durumu tehlikeye girebilir. Bugün Batı'da genç nüfus oranının gittikçe azalması Batılı devletleri ciddi endişeye sevk etmektedir. Bu yüzden bu devletler doğum oranını artırmak için çocuklu ailelere aile yardımı, çocuk parası ve vergi indirimi adı altında ciddi teşvikler sunmaktadırlar. Çocuk hakları çerçevesinde evrensel boyutta en kapsamlı ve en yeni belge 1990 yılında kabul edilen Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'dir. Türkiye'nin 1995'te onayladığı bu sözleşme dünyadaki ülkelerin tamamına yakını tarafından imzalanmıştır. Dikkat: çocukların medeni, siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel haklarını gerek barış gerekse de savaş ve çatışma zamanlarında güvence altına almak üzere hazırlanan sözleşme, hem çok kısa bir zamanda gördüğü evrensel kabul, hem de geniş kapsamı nedeniyle benzersiz bir uluslararası hukuk kaynağıdır. Devletlerin sözleşmedeki yükümlülüklerini ne ölçüde yerine getirdiğini izlemek, Çocuk Hakları Komitesi'nin görevidir. Taraf devletler, sözleşmede belirlenen haklara ilişkin olarak aldıkları önlemler ve kaydettikleri gelişmeleri, her 5 yılda bir BM Genel Sekreteri aracılığıyla komiteye rapor etmektedirler. Komite, 2 yılda bir Ekonomik ve Sosyal Konseyi aracılığıyla BM Genel Kurulu'na sunduğu raporlarında, taraf devletlerin raporlarına ve gereğinde taraf devletlerden özel olarak talep ettiği bilgilere dayanarak ülkelerin sözleşmenin uygulaması açısından durumlarına değinmekte ve önerilerini dile getirmektedir. Şişman, 2011A, 128-129. Bu uluslararası anlamda önemli belgenin yanı sıra TC Anayasası'nda da çocukların haklarını yasal çerçeve altına alan hükümler mevcuttur. Anayasanın çocuklarla ilgili maddelerinin en kapsamlı olanları şunlardır. Madde 41. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar. Madde 61. Devlet, korunmaya muhtaç çocukların topluma kazandırılması için her türlü tedbiri alır. Bu amaçlarla gerekli teşkilat ve tesisleri kurar veya kurdurur. Anayasada temel olarak belirtilen hakların çeşitli alanlarda gerçekleşmesini düzenleyen yasalar da mevcuttur. Bunların en önemlilerinden biri 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'dur. Kitap konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için Kardeş M. Kunduracı N. F. Bilge O. Kaya E. İnce Dal S. Et 2011 Uluslararası Yoksullukla Mücadele Stratejileri Sempozyumu Deneyimlerde Yeni Fikirler 13-15 Ekim 2010 İstanbul Bildiriler Kitabı C1-2 İkinci Baskı İstanbul isimli eserden yararlanabilirsiniz. 1990'da yayınlanan Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde yer alan en önemli çocuk haklarını şöyle özetleyebiliriz. Korunmaya muhtaç durumlarda korunma ve sahip çıkılma. M.19 M.20 Sanatsal faaliyetlere katılma, boş zamanlarını iyi değerlendirme, oyun ve eğlence, M.31, işkenceye maruz kalmama, idam ve müebbet hapis cezalarına çarptırılmama, M.37, çocuğa uygun olmayan soruşturma ve yargı şekline maruz kalmama, M.40, mutlu olma ve yaşama, M.3, M.6, M.18, çocuğun istek ve iradesinin dikkate alınması, M.12, din, düşünce ve vicdan özgürlüğü, M.14, şiddetten korunma, M.19, okuma ve meslek edinme, M.28, M.29, özürlü ise yardım ve teşvik görme, M.23, sosyal güvence, M.26, sağlıklı yaşam sürdürme için gerekli önlemler, M.24, kendisi için ağır olan bir işte çalıştırılmama ve sömürülmeme, M.32, M.36, cinsel istismara karşı korunma, M.34, uyuşturucu maddelere karşı korunma, M.33, çocuğun ebeveyni ile beraber yaşaması ve onları görebilmesi, M.10, ana ve babanın çocuk ile ilgili haklarına saygı, M.5, çocuğun özel hayatına ve onura saygı. M.16. Azınlık çocuklarının kendi kültürünü, dilini ve dinini öğrenme ve yaşayabilmesi. M.30. Çocuk kaçırmalarına ve ticaretine karşı korunma. M.35. Silahlı çatışmalardan ve askeri eğitimden uzak tutulma. M.38. Kendisine zarar verilen çocuğun iyileştirilme ve uyumlu hale getirilmesi. M.39. Sığınmacı çocukların korunma, barınma ve diğer sosyal ihtiyaçlarının giderilmesi. M.22. Sıra sizde 2990 yılında kabul edilen Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin evrensel anlamda çocukların ve gençlerin haklarının tanımlanması ve korunması bağlamında önemi nedir? Sıra sizde iki yanıt çocuk hakları çerçevesinde evrensel boyutta en kapsamlı ve en yeni vesika 1990 yılında kabul edilen Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'dir. Türkiye'nin 1995'te onayladığı bu sözleşme dünyadaki ülkelerin tamamına yakını tarafından imzalanmıştır. Bu sözleşme uluslararası boyutta çocuk haklarına bir standart getirmiş ve taraf ülkelerin çocukların ihtiyaç ve isteklerinin yerine getirilmesi ve onların korunmalarını için gerekli hukuki düzenlemeleri yapmaları ve yapısal tedbirleri almaları zorunluluğunu koymuştur. Bu yönüyle bu belge uluslararası hukuk bağlamında büyük öneme sahiptir. Çalışan çocukların sorunları maddi kazanç veya meslek edinebilmek için iş alanlarının herhangi birinde yer alan ve 18 yaşını geçmemiş çalışanlara çocuk çalışanlar denir. Çocuk çalışanlara tüm dünyada ve hemen her dönemde ekonomik yaşam içinde rastlanılabilir. Örneğin 10. yüzyıla dek süre gelen dönemde çocukların çok erken yaşlarda çalışmaya başladıkları ve aileleriyle birlikte üretime katıldıkları görülmektedir. XX ve yüzyıllar arasındaki feodal dönemde ise çocuklar ya tarımsal faaliyetlerde toprak işçisi olarak çalıştırılmakta ya da feodal beyin veya kilisenin hizmetinde hiçbir ücret almaksızın kullanılmaktaydı. Korporasyon düzeni içinde de mesleki yönden yetiştirilmek amacıyla yine çocuk iş gücünden çalışma yaşamında yararlanılmıştır. Şişman, 2004. 2. Ancak çocukların ücretli olarak ve yaygın bir biçimde çalışma yaşamı içinde yer almaları sanayi devrimi sonrasında olmuştur. Teknolojinin üretim sürecini basitleştirip kolaylaştıran yönde gelişimi, yetişkin iş gücüne göre daha düşük ücret düzeylerinde çalıştırılabilmeleri, daha uysal ve güvenilir, haklarını pek bilmedikleri için daha kolay yönetilir bulunmaları, aileleri tüm üyeleriyle çalışmak zorunda bırakan ağır ekonomik koşullar, çocuk iş gücünün kentsel alanda, özellikle de sanayide yoğun biçimde kullanılmasına yol açmıştır. Çocuklar, önceleri aileleriyle aynı fabrikalarda, ardından da ayrı fabrikalarda işçi olarak çalıştırılmaya başlamışlardır. Altan, 2009. 207. Yapılan çalışmalar ise özellikle gelişmekte olan ülkelerde çocuk istismarının boyutlarını ortaya koymaktadır. Ancak gelişmiş ülkelerde dahi çalışan çocuklarla karşılaşılabilmektedir. İngiltere'de fakir, orta ve zengin düzeylerdeki bölgelerde bulunan 13 okulda 10-16 yaşları arasında değişen çocuklar üzerinde yapılan ve Şişman'ın 2004. 3. özetlediği bir araştırmaya göre, öğrencilerin %43'ü ücret karşılığında herhangi bir işte çalışmakta, çocuk bakımı gibi hafif işler hariç bir işte ve bu işlerin %72'si okul zamanında yapılırken sadece %25'i tatillerde yapılmaktadır. ABD'de de tarım işletmelerinden fast food merkezlerine ve hazır giyim sanayine dek pek çok alanda çocuk işçi bulunmaktadır. Bu örnekler günümüzde gelişmiş ülkelerde bile çalışan çocukların var olduğunu ve istismar edildiğini göstermektedir. UNICEF'in 2009 yılı Ekim ayında yayınladığı raporlarına göre dünyada 5-14 yaşları arasındaki çalışan çocuk nüfusu takriben 150 milyon gözükmektedir. Bu oldukça yüksek bir rakamdır. https://www.unicef.org/pr/otec-il-dre-ne-o.8-n-681309-1.pdf. Son erişim 15 Aralık 2012. Ancak Mart 2001 raporlarına göre çalışan çocuk nüfusun 250 milyon kadar olduğu tahmin edilmekte olduğu düşünülür ise http://www.unicef.org/pblice-files/bu-altre-b-e-y-o-n-d-altre-n-p-d-f-virgül. Son erişim 15 Aralık 2010. Son 10 yılda bu sayıda önemli bir düşüşün olduğunu görebiliriz. 8-9 milyon çocuk Asya ve Afrika'da yasal olmayan hal ve şartlarda çalışmaktadır. Bunlardan 6 milyon kadarı zoraki olarak, örneğin ailelerinin aldıkları krediler karşılığında çalıştırılmaktadır. 2 milyon kadar çocuk ya fahişeliğe zorlanmakta veya pornografi sektöründe vücutları sömürülmektedir. Yaklaşık 500.000 kadar çocuk ise suç şebekelerince uyuşturucu satıcılığı ve benzeri kanun dışı işlerde, 300.000 kadarı da çatışmalarda silahlı güç olarak kullanılmaktadır. Dikkat 1990 yılında yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi çocuk hakları ile ilgili uluslararası hukuki bir belgedir. Türkiye'de ise 958 bin çocuk kazanç getiren herhangi bir işte çalışmaktadır. Bir çocuğun çalışmak mecburiyetinde kalmasının en önemli nedenlerinden biri ailesinin onun sosyal ihtiyacını yeterince karşılayamama durumunda olmasıdır. Özbek 2011 445. Çocuğun asli beklentisi ve ihtiyacı ise elbette bilgi ve beceri yönünden gelişmek ve yetkinleşmenin yanı sıra fiziki ve ruhi olgunluğa erişmektir. Türkiye İstatistik Kurumu 2006 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarında hane halkı iş gücü anketi ile birlikte çocuk iş gücü araştırması gerçekleştirmiştir. 6-17 yaş grubundaki çocukları kapsayan bu araştırmada toplam 28.978 çocuk ile görüşülmüştür. Dönem ortası nüfus projeksiyonları esas alınarak ağırlıklandırma yapılan araştırma aşağıdaki sonuçları vermiştir. Türkiye İstatistik Kurumu Haber Bülteni 20 Nisan 2007 2006 yılında 6-17 yaş grubundaki çocuk nüfusu 16.264.000'dir. Bu yaş grubundaki çocukların %60,9'u kentsel yerleşim yerlerinde, %39,1'i ise kırsal yerleşim yerlerinde ikamet etmekte olup bunların %84,7'si bir okula devam ederken, %15,3 herhangi bir okula devam etmemektedir. Okula devam etmeyen çocukların %58,8'ini ise kız çocukları teşkil etmektedir. Dikkat, çocuklar çok değişik nedenlerle ve çok değişik çalışma koşulları altında çalışmaktadır. Ancak çocuk iş gücünün özellikle rahatsızlık veren ve sosyal politikalar açısından öncelik almasını gerektiren 3 yönü vardır. Birincisi, önemli sayıda çocuk henüz çok erken yaşlarda işe başlamaktadır. İkincisi, birçok çocuk ev hizmetinde çalışanlar gibi sömürü ve istismara son derece açık bir istihdam ilişkisi içinde veya ağır ve tehlikeli işlerde çalışmak zorunda kalmış olmasıdır. Son olarak, birçok çocuğun çok uzun saatlerle çalıştırılması, yeterli besin, sağlık hizmeti ve eğitim imkanlarından yararlanamaması ve bu güç çalışma koşullarına rağmen çoğunlukla çok düşük ücretler almasıdır. Şişman, 2003, 481, 6-17 yaş grubunda bulunan 16.264.000 çocuktan %5,9'u, yani 958.000 çocuk, kazanç getiren herhangi bir işte çalışmaktadır. Bu yaş grubunda istihdam edilen çocukların %47,7'si kentsel, %52,4'ü ise kırsal yerleşim yerlerinde yaşamaktadır. Bu çocukların %66'sı erkek, %34'ünü kızdır. Bu çalışan çocukların düşük olan okula devam etme oranını şu veriler ortaya koymaktadır. Çalışan çocuk nüfusun %31,5'i bir okula devam ederken, %68,5'i herhangi bir okula devam etmemektedir. Sıra sizde. 3. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Ekim 1999 verilerine göre işinden memnun olmayan çocukların önemli gerekçeleri nelerdir? Sıra sizde. 3. Yanıt. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Ekim 1999 verilerine göre işinden memnun olmayan işçi çocuklar çalışan çocuk nüfusun %44'ünü oluşturmaktadır. Bu çocuklar ücretlerin yetersizliği, çalışma koşullarının zorluğu ve yapılan işlerin onların fiziksel güçlerinin üzerinde olduğu gibi gerekçelerle işlerinden memnun olmadıklarını ifade etmişlerdir. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Ekim 1999 verilerine göre işinden memnun olmayan çocuklar çalışan çocuk nüfusun %44'ünü oluşturmaktadır. Bu çalışan çocuklar ücretlerin yetersizliği, çalışma koşullarının zorluğu ve yapılan işlerin onların fiziksel güçlerinin üzerinde olduğu gibi gerekçelerle işlerinden memnun olmadıklarını ifade etmektedirler. Şişman, 2004, 13. Türkiye'de çalışan çocukların sayısında okullaşma oranının artması ve halkın zenginleşmesine paralel olarak bir düşüş gözlenmektedir. Örneğin 1990'lı yıllarda 1.700.000 olan çocuk işçi sayısının bugün 960.000'lere düştüğü tahmin edilmekte ve bunlarının 630.000'inin ağır işlerde çalıştığı bilinmektedir. En çok çocuk işçinin Diyarbakır, İstanbul, Adana, Mersin ve Antep'te bulunduğu bildirilmektedir. Bu illerin kırsaldan yoğun göç alan iller olması buralarda çocuk işçi sayısının artışında önemli bir etkendir. http://www.yenisir.com.tr/politika/2011/12/18/çocuk-işçilik-tarih-oluyor. Son erişim 7 Ocak 2012. Çocukların ülkemiz gibi gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde çalışma yaşamında yer almış. Eş değişle çalıştırılma nedenlerini şişman. 2004 çalışmasında yoksulluk, eğitim düzeyinin düşüklüğü, geleneksel kültür olarak 3 ana başlık altında toplamaktadır. Yoksulluk, Türkiye'de çok sayıdaki çocuğun ailelerinin geçimine katkıda bulunmak amacıyla çok erken yaşlarda çalışma yaşamında yer aldıkları bilinen bir gerçektir. Yoksul ailelerin gelire gereksinimi vardır ve çalışan çocuklar aile bütçesine önemli ölçüde katkı sağlar. Yoksul haneler, gelirlerinin önemli bir bölümünü yiyeceğe harcadıklarından, çocukların kazandıkları gelir büyük önem taşır. Eğitim düzeyi, çocukların çalışma yaşamında varoluşunun bir diğer önemli nedeni de eğitim sistemimizdeki aksaklıklardır. Eğitime ilişkin altyapının yeterince gelişkin olmaması ve çocukların eğitim hizmetlerinden yararlanmasını engelleyen diğer etmenler sonucu, eğitim sistemine giremeyen ya da herhangi bir aşamada eğitim sisteminden kopan çocuklar, eğer ailelerinin de bir gelir katkısına ihtiyacı varsa çalışma yaşamına girmektedir. İdik ve Türkmen, 1994, 6'dan aktaran Şişman, 2004, 4-5. Ayrıca var olan eğitim sistemimizin, gerek eğitim planlaması gerekse istihdam planlaması yapılmaksızın yapılandırılmasından kaynaklanan yapısal problemleri de çocukların eğitim sistemi dışına çıkarak çalışma yaşamının içinde yer almalarının bir nedenidir. Eğitim alma halinde büyük bir gelir farkı oluşmayacak olması da çocuk ve aileler için caydırıcı olabilmektedir. Bazı durumlarda aile çocuğunu okutmak istese dahi okul masraflarının yüksekliği dolayısıyla bu isteğini gerçekleştirememekte ya da çocuk bir yandan eğitimine devam ederken diğer yandan kendi giderlerini karşılamak amacıyla çalışmak zorunda bırakılmaktadır. Bu durumda sormamamız gerekli önemli bir soru şu olabilir. Acaba çocuklar çalıştıkları için mi okuyamamaktadırlar, yoksa okuyamadıkları için mi çalışmayı seçmişlerdir? Devletin burada yapması gereken şey, okuma ve meslek edinmeyi bir arada sunabilen eğitim kurumlarını geliştirmesi ve bu tür eğitime katılanları madden desteklemesidir. Çalışan çocukların düşük olan okullaşma oranı Almanya gibi Batı Avrupa'nın birçok ülkesinde mevcut olan ikili sistem, dual sistem denilen okulun ve iş yerinin meslek eğitiminde ortaklaşa çalıştıkları sistemin oluşturulmasının yanı sıra sıra çalışan çocuklara belirli zamanlarda tamamlayıcı eğitim sunan okulların ve sınıfların açılmasıyla önemli ölçüde iyileştirilebilir. Geleneksel kültür. Kırsal kültürde çocuk, yetişkin rolünü çok erken yaşlarda üstlenmektedir. Çocuk, ücretsiz aile işçisi olarak çalışmakta, toplumda bu yapıyı normal karşılamakta ve kültürel bir değer olarak benimsemektedir. Göç sonrasında kentsel alanda da yaşatılan bu geleneksel kültür açısından, çocuğun evde veya tarlada ücretsiz aile işçisi olarak çalıştırılmasıyla, herhangi bir iş yerinde ücret karşılığı çalıştırılması arasında herhangi bir fark yoktur. Hatta çalışma yaşamında ücretli olarak yer alma aileye parasal bir katkı sağladığı için daha çok kabul görmektedir. Bulut, 1996, 58'den aktaran Şişman, 2004. 4. Diğer taraftan ülkemizde özellikle de kırsal alandan gelen ailelerde kadınların çalışma yaşamında yer alışlarının genellikle kabul edilemez olduğu düşünülür. Baba ile birlikte çocukların çalışması öne çıkar. İşverenler ise çocukları yukarıda da belirtildiği gibi yumuşak başlılık, sürat, keskin görüş yeteneği gibi doğuştan gelen ve öyle olduğu kabul edilen özellikleri, ayrıca düşük ücretle çalıştırılabilir olmaları ve istikrarsız ya da değişen piyasa koşullarında esneklik sağladıkları için yetişkin iş gücüne tercih ederler. Devletler ise küresel düzeyde artan rekabetten pay alabilmek ve bu yolla gelişebilmek amacıyla çocuk iş gücüne çalışma yaşamında yer verilmesini kimi zaman desteklemekte, çoğu zaman ise en azından bu olguyu görmezden gelmektedir. Etkili önlemlerin alınabilmesi için gerekli siyasi kararlılığın gösterilemediği bu ülkelerde, nitelikli teftiş elemanı ve lojistik destek eksikliği de, yasal düzenlemelerin var olduğu durumlarda dahi, uygulamaların sınırlı kalmasına yol açmakta ve sorun çözülememektedir. Ancak ünitenin hemen başında da belirtildiği gibi çocukluk gelişme dönemidir ve çalışma yaşamı genel olarak yetişkin erkek iş gücüne göre düzenlenmiştir. Bu nedenle çocuk iş gücünün çalışma yaşamında yer alışı, öncelikle sağlığı ve güvenliği yönünden sakıncalıdır. İş yaşamının ağır, yorucu, tempolu ve tek düze koşullarından, özellikle çocuklar fiziksel ve düşünsel yönden henüz yeterince gelişmemiş oldukları için her zaman zarar görebilir. Altan, 2009, 210. Çocukların erken yaşlarda çalışma yaşamına girmeleri ekonomik yönden de verimli değildir. Çünkü eğitim ve öğretimlerinin kesintiye uğraması nedeniyle çocuklar ve gençler iş yaşamında çoğu kez kalifiye olmayan iş gücü olarak istihdam edilecektir. Bazı işlerin nitelikleri ve yürütüm koşulları nedeniyle çocukların aile çatısı ve koruması altından çıkıp uzaklaşması da uygun değildir. Böyle bir durum çocukların ve gençlerin sosyal gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilir. Örneğin, aile koruma ve denetiminin dışında, yetişkinlere göre düzenlenmiş iş dünyasında, çocukların yer almaları, çeşitli sorunlara, moral değerlerin kaybına veya davranış sorunlarına, kötü alışkanlıklara yol açabilmektedir. Altan, 2009, 211. Özetlenerek sıralanan bu nedenlerle, çocukların tümüyle çalışma yaşamının dışında bırakılması gerekir. Temel eğitim süreçlerinin tamamlandığı kabul edilen 15 yaşından itibaren ise, çok sınırlı olarak, çalışma yaşamının dar bir alanında, özel olarak korunması koşulu ile yer alabilmeleri gerekir. İşler onların bedensel ve ruhsal sağlıklarını bozmayacak, eğitim ve öğretimlerini engellemeyecek bir şekilde olmalıdır. Çalışan çocukların emeklerinin ve bedenlerinin sömürülmeden ahlaken ve fiziken uygun ortamlarda çalışmalarının şartlarını sağlamak ilgili devletlerin sorumluluğu altındadır. 1990 kabul edilen Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi taraf devletlere bu konuda hukuki ve fiziki anlamda önlem almak ve bu önlemleri etkin ve sürekli hayata geçirme mükellefiyeti yüklemektedir. 15 yaş ve üzeri çocukların istihdam edilmesine karşı genel manada bir yasaklama olmamasına rağmen, onların iş hayatlarını düzenleyen ve onlar için koruyucu tedbirleri öngören yasal düzenlemeler mevcuttur. Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 32. maddesi çocukların iş gücünün sömürülmemesi, çalışma koşullarının çocuk çalışanların bedensel, ruhsal, zihinsel gelişimini engelleyici ve onlara ahlaki yönden zarar verici durumda olmaması gerektiğini belirterek ilgili devletlerin bu hususlarda önlemler almalarını hüküm altına almaktadır. Bir uluslararası hukuk belgesi olan bu sözleşmenin dışında Türk ulusal hukukunda da çalışan çocukları koruyucu hükümler bulunmaktadır. Örneğin Türkiye Cumhuriyeti'nin mevcut anayasasının 50. maddesinde kimse yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar denilerek çalışma yaşamı içindeki çocukların korunması anayasal bir zorunluluk olarak düzenlenmiştir. Ancak çocukların çalışma yaşamı içinde yer alış nedenleri ve ortaya çıkardığı sorunlar çok boyutludur ve kısa vadede ortadan kaldırılması güç gözükmektedir. Bu nedenle Uluslararası Çalışma Örgütü, ILO International Labour Organization, başta olmak üzere konu ile ilgili birçok kurum ve kuruluş ise çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması yolunda bir ilk adım olarak çocuk işçiliğinin en kötü ve sömürücü biçimleri üzerinde durmaktadır. Bu çerçevede ILO en kötü durumdaki çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi uluslararası programı, kısa adıyla ÖTÇ olarak adlandırılan programı 1991 yılında başlatmış ve kölelik ve zorla çalıştırma, çocukların fuhuşa zorlanması, ağır ve tehlikeli işleri çocuk işçiliğinin en kötü biçimleri olarak sıralayarak, yapılan çalışmalarda da bu alanlarda yer alan çocuklara özel öncelik tanımıştır. Türkiye'de 1992 yılından itibaren bu programın içinde yer almıştır. Ancak Çocukların fuhuşa zorlanması gibi en kötü durumdaki çocuk istismarının ortadan kaldırılmasına odaklanmanın önemli olduğu. Fakat bu ve benzeri çabaların, örneğin ücretsiz aile işçisi olarak çalışan çalıştırılan çocukların sorunlarına da yönelmemiz gerektiği düşüncesini ortadan kaldırmaması gerektiği unutulmamalıdır. Yani en kötü durumda çalışan çocuklar arasında yer almadığı için başka alanlarda yer alan çocukların sorunları görmezden gelinmemeli ya da bu duruma göz yumulmamalıdır. Şişman 2003 481. Diğer yandan sokakta çalışan çocukların ILO tarafından en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliği türleri arasında açık olarak sayılmadığı görülmektedir. Oysa ülkemizde çalışan çocukların önemli bir bölümü küçük ve orta ölçekli iş yerlerinde çırak, kasa veya yardımcı eleman olarak çalışmakta olsalar da azımsanamayacak bir kesim sokakta çalışmaktadır. Sokakta çalışan çocukların en yaygın örnekleri seyyar satıcılık ve seyyar hizmet sunan çocuklardır. Seyyar satıcı çocukların en çok görülenleri simit ve mendil gibi küçük yiyecek ve kullanım eşyası satan çocuklardır. Seyyar hizmet verenler çocuklara ise ayakkabı boyacılığı yapan ve araba camlarını silen çocukları örnek olarak verebiliriz. Bu çocukların içinde bulundukları şartların ağır, tehlikeli ve istismara açık olması, dikkatleri özellikle de son yıllarda bu çocukların yaşadığı sorunlara çekmektedir. Ayrıca, aile ilişkisi halen sürse de yakın bir zamanda bu ilişkinin kopabileceği düşüncesi, eş değişle çocuğun sokak çocuğu olarak istismara çok daha müsait bir alana kayma ihtimali, kamuoyunun konuya ilişkin duyarlılığını artırmaktadır. Bu noktada sokakta çalışıp aileleri ile beraber ikamet eden çocuklarla kısa veya uzun müddet sokakları kendilerine ev edinmiş, yani evi barkı olmayan çocukların birbirinden ayırt edilmesi gerekir. Dünya Sağlık Örgütü WHO World Health Organization ailesi ile bağları kopmuş ve zamanının tümünü sokakta geçiren, yani sokakta yaşayan çocukları sokağın çocukları olarak tanımlamaktadır. Sündal 2011 123. Sokakta çalışan çocuk ise ailesinin geçimine katkıda bulunmak ya da kendi masraflarını karşılamak amacıyla günün belirli bir bölümünde sokakta çalışan çocuktur. Sokağın çocuğundan sokak çocuğu, temel farkı bu çocukların aile ilişkilerinin sürmesi ve genellikle tiner, bali ve benzeri madde bağımlılıklarının olmamasıdır. Şişman 2004 26. Ancak bilinmesi gereken bir başka husus, çalışan çocukların bir kısmının da sokak çocuğu, yani evsiz barksız çocuklar olabileceği hususudur. Uyuşturucu bağımlılığı ve suç işleme oranları sokak çocuklarında daha da yüksektir. Çünkü madde bağımlılığı onların iş bulma ve çalışma kabiliyetlerini oldukça zayıflatmakta ve onları uyuşturucu temini için kanunen suç sayılan ve ahlaken de tasvip edilmeyen kazanç yollarına itebilmektedir. Dikkat, sokaktaki çocuklar kavramı ise sokağın çocuklarının, sokak çocukları, yanı sıra sokakta çalışan çocukları da kapsayan bir içerikte tanımlanmakta ve çok çeşitli nedenlerden sokakta bulunan çocukları ifade etmektedir. Sonuç olarak ülkemizde çocukların korunmasına yönelik pek çok uluslararası sözleşmenin de onaylanmasına rağmen, var olan yasalarda çocukların işe başlama yaşı ve benzeri konularda mevzuatımızda farklılıklar bulunduğu, tarımsal kesimde, enformel ekonomik faaliyetlerde çalışan çocukların yasaların koruyucu hükümlerinden halen yararlanamadığı söylenmelidir. Ayrıca eğitimde gelecekle ilgili kaygıları giderecek köklü reformlar yapılamamıştır ve geleneksel çıraklık sistemi meslek edinmede eğitimin güçlü bir alternatif olarak yerini korumaktadır. Çocuk istihdamını ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar tek tek projeler halinde kalmış ve bir bütün olarak ele alınıp devlet politikası olarak uygulamaya konulamamıştır. Çocuğun çalışmasını, kadının evde kalmasını veya ücretsiz aile işçisi olmasını onaylayan kültürel değer yargılarında önemli bir değişiklik gerçekleştirilememiş, işsizliği önleyici etkin tedbirler uygulanamamış, en önemlisi de gelir dağılımı adaletsizliği ortadan kaldırılamamış ve yoksulluk önlenememiştir. Yine de ülkemizde kamusal politikaların sorunun çözümü doğrultusundaki gelişimi memnunlukla karşılanmalıdır. Sorunun tam olarak çözümü için artık devlet, sorunları çok boyutlu olan çocuklara yönelik olarak geniş odaklı ve kapsamlı politikalar izlemeli ve söz konusu politikaları ekonomik bir bütünlük içinde ele almalıdır. Bunun için ekonomide istikrarı sağlayarak ekonomik kararların çocukların ve gençlerin kısa, orta ve uzun vadede korunulmalarını öngören politikalarla uyum göstermesine gayret etmelidir. Ayrıca unutulmamalıdır ki, kaynakların sınırlı olduğu bir dünyada, sosyal politikalarla kimlerin ya da hangi sosyal grupların, hangi riskler karşısında korunulacağı sorunu esas olarak bir öncelikler sorunudur. Bu anlamda olanakların esas olarak geleceğimiz olan çocuklarımıza yönlendirilmesi ve bu doğrultuda bir yapı ve anlayışın geliştirilmesi de önemlidir. Şişman, 2004. 9403 Çocuk ve yoksulluk. Yoksulluk ailenin eğitim düzeyinin düşük olması ile ailede huzur ve güven ortamının bulunmamasının yanında çocuk sorunlarının temelinde yatan en önemli etkendir. Çocukların eğitimini tamamlayamama, İşçi çocuk ve sokak çocuğu olma durumu yoksulluğun tetiklediği önemli sorunlardır. Yoksulluğu ve buna bağlı çocuk sorunlarını sıkça yaşayan önemli gruplardan birisi Romanlar. Diğeri ise kırsaldan şehirlere göç edip oralarda ekonomik ve sosyal alanlarda kendilerine yeterince yer edinemeyen çok çocuklu ailelerdir. Yoksulluk, diğer sosyal alanlardaki imkanlardan faydalanamama anlamında özellikle toplumun en güçsüz bireyleri olan yaşlı ve çocukları olumsuz yönden derinden etkileyen bir olgudur. Yoksulluk sadece maddi alanlarda yiyecek, giyecek, barınma, ulaşım ve benzeri ferdin az şeye sahip olması anlamına gelmemektedir. Yoksulluk ayrıca sağlık, eğitim, eğlence, boş zamanları faydalı değerlendirme anlamında da kişinin yetersiz olanaklara sahip olma durumunu ifade eder. Bu durum ferdin toplumda yalnızlaşması ve sosyal dışlanmış gruplar içine düşmesi sonucu da beraberinde getirebilir. 2002-2009 yılları arasında Türkiye'deki fakirlik durumunu gösteren aşağıdaki tabloya baktığınızda olumlu yönde bir değişmenin olduğunu açıkça görmekteyiz. Bu olumlu gelişmeye rağmen Avrupa ülkeleriyle Türkiye arasındaki fark oldukça barizdir. Örneğin Federal Almanya'nın 2008 yılına ait çocuk tüketimi analizi verileri bu ülkede 6-13 yaş grubundaki 5,73 milyon çocuğun 3,79 milyar avro tutarında mevduata sahip olduğunu göstermektedir. Bu rakam 2006 yılında 3,59 milyar avro idi. Federal Almanya'da çocukların ayda ebeveynlerinden aldıkları cep harçlıkları ve parasal hediyeler ortalama 23,30 avrodur. Türkiye'de ise her çocuğun düzenli olarak aldığı ortalama harçlık meblağının bu miktara ulaşması şu an itibariyle mümkün görünmemektedir. www.dijah.de/fi-ad-me-slash-me-de-i-e-ne-slash-o-w-n-l-o-k-r-a-d-s-slash-l-c-3-a-4-m-d-e-v-slash-t-e-u-alt-t-u-e-r-k-i-s-c-h-alt-r-j-p-n-p-d-f-virgül son erişim 15 Aralık 2012 Türkiye'deki genel nüfusun %30'unu çocuk nüfusun oluşturduğunu göz önüne alırsak, bu ülkede fakir nüfusun en azından %30'unun da çocuklardan teşekkür ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Kaldı ki çocuk ve yaşlı nüfus yoksulluktan diğer yaş gruplarına göre daha fazla etkilenmektedirler. 2000'li yılların başından itibaren Türkiye'de yoksulluk gitgide azalmıştır. Avrupa Birliği ölçülerine göre günlük 4.40 dolardan daha az kazanç sahibi olanlar yoksul kabul edilmektedir. Bu ölçüye göre Türkiye'de yoksulluk oranı 2002 yılında %30.30 iken bu oran sürekli gerileyerek 2009 yılına gelindiğinde %4.35'e düşmüştür. Bu olumlu gelişme yoksul çocukların oranları bağlamında da gözlenmektedir. Ama yoksulluktan etkilenen çocukların oranlarının yetişkinlere göre daima daha yüksek olduğu da bilinen bir durumdur. Örneğin 2008 yılında 15 yaşından küçük çocukların %24,5'i gıda ve gıda dışı yoksullukla karşı karşıya kalmıştı. Anılan %24,5'lik bu oran ülkedeki genel yoksulluk oranının 7,32 puan üzerinde gözükmektedir. Ailenin bütçesinin daralması, çocukların beslenme, eğitim ve sağlık alanlarındaki ihtiyaçlarının karşılanması üzerinde olumsuz etki yapmaktadır. Bu daralma süreklilik arz ettikçe çocukların okullarını terk etmeleri, çocuk işçiliği ve sokak çocuğu durumuna düşmeleri sıklaşmaktadır. Yukarıda anılan Türkiye'nin zenginleşmesi bağlamındaki olumlu gelişmelere rağmen harcama esaslı göreli yoksullukta son 10 yılda bir iyileşme görülmemektedir. 2002 yılında bu alandaki yoksulluk %14.74 iken bu oran 2009'da %15.12 olmuştur. Göreli yoksulluktan kastedilen kişinin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesine rağmen toplumun eriştiği genel refah düzeyinde yaşayabilecek maddi imkana henüz sahip olamaması durumudur. Gün 2010. 39. Batı ülkelerinde 2005 yılı itibariyle kazancı ortalama gelirin altındaki ailelerde yaşayan çocuk nüfusun yüzdelik oranı Türkiye'de dar gelirli ailelerde yaşayan çocuk nüfusun oranından daha iyi durumdadır. Çünkü 2009 verilerine göre zaruri harcamalar esas alındığında fakirlik oranı, göreli fakirlik oranı, Türkiye'de %15.12 gibi gözükmektedir. Çocukların eğitim, öğretim ve meslek edinme ile ilgili sorunları son yıllarda Türkiye'de bir hem genel okullaşma oranı hem de erkek çocuklarınkine göre daha düşük olan kız çocuklarının okullaşma oranı hızla yükselmektedir. Olumsuzluğun hala devam ettiği durum ise hem okul öncesi eğitimde hem de okul eğitiminde bölgeler arasındaki farkların hala giderilmemesi durumudur. Milli Eğitim Bakanlığı'nın istatistiklerine göre Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki okullaşma oranı diğer bölgelerden daha geridedir. Bu geri kalmışlık sadece nicelik, yani sayısal yönden değil, aynı zamanda okul kalitesi, yani nitelik yönündendir de. TC Milli Eğitim Bakanlığı 2011-19. Daha büyük problemler ise özürlü insanların eğitimi alanında gözlemlenmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu'nun özürlülerin sorun ve beklentileri araştırması Survey on Problems and Expectations of Disabled People 2010 isimli raporu S5 bu konuda şu rakamsal verileri içermektedir. Kayıtlı olan özürlü bireylerin en son bitirilen okula göre eğitim durumu yüzdeleri incelendiğinde, erkeklerde eğitim durumu seviyelerinin kadınlara göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Okur yazar olmayanların oranı, erkeklerde %32,1. Kadınlarda ise %54,9'dur. Okur yazar olup bir okul bitirmeyenlerin oranı, erkeklerde %19,2, kadınlarda ise %16,8'dir. İlkokulu bitirenlerin oranı erkeklerde %26,3, kadınlarda ise %16,5'tir. İlk öğretim veya ortaokul ve dengi mezunların oranı erkeklerde %12,5, kadınlarda ise %7,1'dir. Lise ve daha üstü mezunların oranı erkeklerde %9,8, kadınlarda ise %4,7'dir. Yukarıda kısa değinildiği gibi kız çocuklarının okullaşma oranının ülke standardının altında olması önemli bir sorun olarak mevcudiyetini devam ettirmektedir. Özellikle bazı bölgelerde bu sorun daha da belirgin olarak kendini göstermektedir. Kadının statüsü genel müdürlüğünce hazırlanan Türkiye'de kadının durumu Aralık 2010 raporu bu gerçeği ortaya koymaktadır. Bu rapora göre ilk öğretimde kız çocuklarının okullaşma oranının en düşük olduğu iller Bitlis %84,27, Van %84,57 ve Hakkari %85,05. En yüksek olduğu iller ise Ankara %99,31, İzmir %99,18 ve Mersin %99,01 olarak görülmektedir. Bu rapor ayrıca 6-24 yaş grubunda 220 bin kadının okuma yazma bilmediğini ortaya koymakta ve okul terklerinin kız çocukları arasında erkek çocuklara göre daha yüksek olduğunu teyit etmektedir. Kızların okulu terk etme oranı özellikle 5. ve 6. sınıflarda daha da artmaktadır. http://www.sabah.com.tr/yasam/2011/0/31/Türkiye'de/kadinin/durumu/2016/raporu. Son erişim 19 Ocak 2012. Eğitimsizlik veya meslek edinmedeki başarısızlık çocukların ve gençlerin suç işleyebilecekleri psikolojik ve sosyal şartlara ve ortamlara düşmelerinde önemli bir etkendir. Nitekim suç işleyen çocukların okul ve meslek eğitimindeki başarı oranlarının diğer çocuk ve gençlere göre daha düşük olduğu görülmektedir. Acar ve Öntaş 2003. 303. Özel ilgiye muhtaç çocukların sorunları özürlü çocuklar Birleşmiş Milletler özürlü hakları bildirgesi Declaration on the Rights of Disabled Persons özürlü insanları şöyle tarif etmektedir. Özürlüler, kişisel ya da sosyal yaşantısında kendi kendine yapması gereken işleri doğuştan ya da sonradan olma, herhangi bir noksanlık sonucu yapamayan insanlardır. www.ozida.gov.tr. Son erişim 10 Ocak 2012. Özürlü bireylerin mümkün olduğunca bağımsızlaşmalarında ve toplumsal yasamın tüm alanlarına katılabilecek düzeyde gelişimlerinin sağlanmasında eğitim önemli bir role sahiptir. Kaldı ki ülkemizde nüfusun %12,29'u 8.431.937 kişi özürlüdür. Ortopedik, görme, işitme, dil ve konuşma ile zihinsel özürlülerin oranı %2.58 iken süren hastalığı olanların oranı %9.70'dir. Türkiye Özürlüler Araştırması 2002 5. Özürlü grubun yaklaşık 1 milyonu ise özürlü çocuklardan oluşmaktadır. Çocukların eğitim, öğretim ve meslek edinme ile ilgili sorunları son yıllarda Türkiye'de bir hem genel okullaşma oranı hem de erkek çocuklarınkine göre daha düşük olan kız çocuklarının okullaşma oranı hızla yükselmektedir. Olumsuzluğun hala devam ettiği durum ise hem okul öncesi eğitimde hem de okul eğitiminde bölgeler arasındaki farkların hala giderilmemesi durumudur. Milli Eğitim Bakanlığı'nın istatistiklerine göre Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki okullaşma oranı diğer bölgelerden daha geridedir. Bu geri kalmışlık sadece nicelik, yani sayısal yönden değil, aynı zamanda okul kalitesi, yani nitelik yönündendir de. TC Milli Eğitim Bakanlığı 2011-19 daha büyük problemler ise özürlü insanların eğitimi alanında gözlemlenmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu'nun özürlülerin sorun ve beklentileri araştırması Survey on Problems and Expectations of Disabled Folk 2010 isimli raporu S5 bu konuda şu rakamsal verileri içermektedir. Kayıtlı olan özürlü bireylerin en son bitirilen okula göre eğitim durumu yüzdeleri incelendiğinde, erkeklerde eğitim durumu seviyelerinin kadınlara göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Okur yazar olmayanların oranı erkeklerde %32,1. Kadınlarda ise %54,9'dur. Okur yazar olup bir okul bitirmeyenlerin oranı, erkeklerde %19,2, kadınlarda ise %16,8'dir. İlkokulu bitirenlerin oranı, erkeklerde %26,3. Kadınlarda ise %16,5'tir. İlk öğretim veya ortaokul ve dengi mezunların oranı, erkeklerde %12,5, kadınlarda ise %7,1'dir. Lise ve daha üstü mezunların oranı, erkeklerde %9,8. Kadınlarda ise %4,7'dir. Yukarıda kısa değinildiği gibi kız çocuklarının okullaşma oranının ülke standardının altında olması önemli bir sorun olarak mevcudiyetini devam ettirmektedir. Özellikle bazı bölgelerde bu sorun daha da belirgin olarak kendini göstermektedir. Kadının statüsü genel müdürlüğünce hazırlanan Türkiye'de kadının durumu Aralık 2010 raporu bu gerçeği ortaya koymaktadır. Bu rapora göre ilk öğretimde kız çocuklarının okullaşma oranının en düşük olduğu iller Bitlis %84,27, Van %84,57 ve Hakkari %85,05. En yüksek olduğu iller ise Ankara %99,31, İzmir %99,18 ve Mersin %99,01 olarak görülmektedir. Bu rapor ayrıca 6-24 yaş grubunda 220 bin kadının okuma yazma bilmediğini ortaya koymakta ve okul terklerinin kız çocukları arasında erkek çocuklara göre daha yüksek olduğunu teyit etmektedir. Kızların okulu terk etme oranı özellikle 5. ve 6. sınıflarda daha da artmaktadır. http://www.yasam/2011/0/31/Türkiye'de/kadinin/durumu/2016/raporu. Son erişim 19 Ocak 2012. Eğitimsizlik veya meslek edinmedeki başarısızlık çocukların ve gençlerin suç işleyebilecekleri psikolojik ve sosyal şartlara ve ortamlara düşmelerinde önemli bir etkendir. Nitekim suç işleyen çocukların okul ve meslek eğitimindeki başarı oranlarının diğer çocuk ve gençlere göre daha düşük olduğu görülmektedir. Acar ve Öntaş 2003. 303. Özel ilgiye muhtaç çocukların sorunları. Özürlü Çocuklar Birleşmiş Milletler Özürlü Hakları Bildirgesi. Declaration on the Rights of Disabled Persons. Özürlü insanları şöyle tarif etmektedir. Özürlüler. Kişisel ya da sosyal yaşantısında kendi kendine yapması gereken işleri, doğuştan ya da sonradan olma, herhangi bir noksanlık sonucu yapamayan insanlardır. www.ozida.gov.tr. Son erişim 10 Ocak 2012. Özürlü bireylerin mümkün olduğunca bağımsızlaşmalarında ve toplumsal yasamın tüm alanlarına katılabilecek düzeyde gelişimlerinin sağlanmasında eğitim önemli bir role sahiptir. Kaldı ki ülkemizde nüfusun %12.29'u 8.431.937 kişi özürlüdür. Ortopedik, görme, işitme, dil ve konuşma ile zihinsel özürlülerin oranı %2.58 iken süren hastalığı olanların oranı %9.71. Türkiye Özürlüler Araştırması 2002. 5. Özürlü grubun yaklaşık 1 milyonu ise özürlü çocuklardan oluşmaktadır. Dikkat, bağımsızlık yardım almadan yıkanabilme, giyinebilme, tuvaletini yapabilme, yemek pişirebilme ve yiyebilme gibi kendine bakabilme faaliyetleriyle tanımlanamaz. Bağımsızlık, seçme özgürlüğü olarak tanımlanmalıdır. Daha açık bir ifadeyle, bazı şeyleri tek başına ve yardım almadan yapabilme yerine, kendi hayatını kontrol edebilme ve hayatıyla ilgili kararlar alabilme bağımsızlık olarak kabul edilmelidir. Winter, 2004, Anayasamızın 42. maddesinde ise kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz ve devlet durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır denilerek, özürlülerin özel ve temel eğitim gereksinimlerinin karşılanması doğrultusunda korunmalarına hukuki bir dayanak oluşturulmuştur. Altan, 2009. 212. Özürlülerin eğitiminin temel yönü dışında, özür türlerine göre değişebilen özel bir yönü de vardır. Zira yetersizlikleri çoğu kez özürlülerin temel eğitim hizmetlerinden yararlanabilmelerini engeller. Bu nedenle çoğu zaman özürlü bir birey temel eğitim hizmetlerinden yararlanabilmek için özel bir eğitim de almak zorundadır. Bazı durumlarda özel ve temel eğitim hizmetlerinin bir arada ve aynı ortamlarda verilebilmesi mümkündür. Ancak böyle bir olanak bulunmuyorsa özür türlerine göre özel eğitim veren eğitim kurumlarına da ihtiyaç duyulacaktır. Örneğin işitme engelli bir çocuğun normal eğitim ve öğretim kurumlarından yararlanabilmesi güçtür. Altan, 2009. 260 Özürlüler Kanunu'nun eğitim ve öğretim başlıklı 15. maddesi ise hiçbir gerekçeyle özürlülerin eğitim alması engellenemez. Özürlü çocuklara, gençlere ve yetişkinlere, özel durumları ve farklılıkları dikkate alınarak, bütünleştirilmiş ortamlarda ve özürlü olmayanlarla eşit eğitim imkanı sağlanır demektedir. Şişman, 2011 B, 54. Zira çocukların karşılaşabileceği sorunları en yoğun yaşayan gruplardan biri de özürlü çocuklardır. Özel durumlarından dolayı bu çocuklara hitap edebilecek eğitimsel, sosyal ve psikolojik desteğin sağlaması ve amaçla ilgili kurumların eğitimli elemanları istihdam etmesi gereksinim olmaktan öte bir sosyal devlette zorunluluktur. Özürlü insanlar bedenlerinde veya ruhi durumlarında mevcut hasarlar ya da olası yetersizlikler nedeniyle yaşamda bazı zorluklarla karşılaşmakta ve yeti yetersizliği yaşamayan bireylere göre daha dezavantajlı duruma düşmektedirler. Bu dezavantajları giderecek önlemler alınmadığı takdirde bu insanlar ülkenin ortak zenginliğinden, mevcut sosyal ve ekonomik fırsatlarından yeterince yararlanamayan sosyal açıdan dışlanmış bir grup konumuna daha kolay düşebilirler. 2002 yılında Türkiye'de gerçekleştirilen özürlüler araştırmasına ait verilerin ikincil analizleri özürlülerin ciddi olumsuzluklara ve sosyal dışlanmışlığa maruz kaldıklarını göstermektedir. Türkiye İstatistik Kurumu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın ortaklaşa yayınladığı özürlülerin sorun ve beklentileri araştırması, Survey on Problems and Expectations of Disabled People 2010 başlıklı raporda S2 ve 5 aşağıdaki bilgiler yer almaktadır. Ulusal özürlüler veri tabanına kayıtlı olan özürlülerin %58,6'sı erkek, %41,4'ü kadındır. Yerleşim yerine göre %62,4'ü kentte, %37,6'sı kırda yaşamaktadır. %20-%39 arası özür oranına sahip olanlar %15,2'dir. %40-%69 arası ile %70 ve üstü özür oranına sahip olanlar %42,4'tür. Kayıtlı özürlülerin %4,9'u 0-6 yaş grubu, %16,2'si 7-14 yaş grubu, %17,2'si 15-24 yaş grubu, %27,7'si 25-44 yaş grubu, %18,9'u 45-64 yaş grubu, %15,2'si 65 ve üzeri yaş grubundadır. Kayıtlı özürlülerin %29,2'si zihinsel özürlüler, %25,6'sı süren hastalığı olan özürlüler, %8,8'i ortopedik özürlüler, %8,4'ü görme özürlüler, %5,9'u işitme özürlüler, %3,9'u ruhsal ve duygusal özürlüler, %0,2'si dil ve konuşma özürlüler ve %18'i birden fazla özre sahip olanlardır. Uyuşturucu bağımlısı çocuklar alkol ve madde bağımlılığı tedavi merkezi AMATEM en 2004-2009 yılları arasında topladığı verilere dayanarak hazırladığı rapora göre uyuşturucu madde kullanma yaşı 10-63 arasında değişmektedir. Yatarak tedavi gören 18 yaş altı toplam çocuk hasta sayısı 399 olarak verilmektedir. Çocuk yaştaki hastalardan yola çıkarak tespit edilen diğer bir durum ise, yıllar içinde uyuşturucu madde kullanımında azalma, buna karşın eroin kullanım oranında ciddi artış olduğudur. 2004'te eroin bağımlılığı tedavisi için yatan 18 yaş altı çocuk hasta sayısı 1 iken, 2009'da 32'ye yükselmiştir. Eroin kullanan gençlerin turizm bölgelerinden ve bu uyuşturucu türünün kolayca elde edilebildiği illerden olması diğer bir tespittir. Çocuk bağımlıların en çok olduğu iller arasında Ankara, İçel, Antalya ve Hatay bulunmaktadır. Toplamda yatan hastaların %10'unu 18 yaş altı gençler oluşturmakta ve bu gençlerin %77'si aileleri ile %6'sı ise sokakta yaşamaktadırlar. Adı geçen rapora göre tüm yaş gruplarında alkol kullanımı nedeniyle tedavi için başvuran hasta sayısında bir azalma gözlenirken, eroin bağımlılığı nedeniyle yapılan başvurularda bir artış görülmektedir. Eroin bağımlılığı tedavisi için başvuran hastaların tüm hastalara oranı 2004'te %8,7 iken bu oranın 2009'da %38'e çıktığı tespit olunmuştur. Raporda hastaların 11'inin alkol, 127'sinin katı uyuşturucu madde, 204'ünün uçucu inhalan madde, 55'inin eroin ve 2'sinin de diğer uyuşturucu türlerini kullanmaktan dolayı tedavi gördüğü bildirilmektedir. http://www.amatem.org/amatem-bagimlilik-istatistikleri. Son erişim 15 Aralık 2010. Uyuşturucu bağımlılığı sadece bağımlının kendisine değil tüm aile çevresine etkileyen ve sorumluluk yükleyen bir durumdur. Ailenin kötü alışkanlıklara karşı duyarlı olması, bağımlılık durumunu erken fark etmesi, bağımlıya karşı uygun davranış şekilleri geliştirmesi ve tedavisine gereken katkıyı sunabilmesi belli bir bilinç ve bilgi gerektiren hususlardır. Cenan 2008 147 VD. Bu konuda devletin ve gönüllü sivil toplum örgütlerinin aileleri bilgilendirici ve bilinçlendirici kapsamlı kampanyalar başlatmaları önleyici tedbir olarak oldukça önemlidir. Bağımlı çocukların ailelerine sosyal ve psikolojik rehberlik bağlamında profesyonel yardım sunulması da gerekmektedir. Türkiye'nin belli bölgelerinde mevcut olan amatim gibi bağımlılığı tedavi eden merkezlerin yurt sahasına yayılması veya en azından devlet hastanelerinde bağımlılık tedavi ünitelerinin yaygınlaştırılması önemli bir ihtiyaç olarak kendini hissettirmektedir. 2009 yılı verilerine göre Türkiye'de uyuşturucu kullanımı nedeniyle 153 kişinin öldüğü bildirilmiştir. Bu sayı 2008 için 159, 2007 için 147 ve 2006 için 51 olarak verilmiştir. 2009 yılında ölenlerin %87,5'i erkektir. Uyuşturucudan ölenlerin yaş ortalaması ise 38,5 olarak tespit edilmiştir. Toksikolojik analizler bildirilen ölümlerin %95'inin opium türevli uyuşturuculardan olduğu sonucunu ortaya koymuştur. http://www.ekmcda.europa.us/publ-cat-i-onss/country-o-v-e-v-e-w-s/tr-son-erişim-19.01.12 Çocukların kendilerinin bağımlı olabilme durumlarının yanında onları etkileyen diğer bir husus ise onların kendileri bağımlı olmasalar bile uyuşturucu bağımlılığı yaşayan aile fertlerinin bulunduğu ortamda büyümek zorunda kalmalarıdır. Aile büyükleri uyuşturucu bağımlısı olan çocuklar ailenin en zayıf ve korumaya muhtaç bireyleri olarak ailedeki bu dramdan hem psikolojik hem de sosyal olarak mağdur olabilmektedirler. Bağımlı çocukların hayat hikayelerine baktığımızda, ya kendilerinden ya da ailelerinden kaynaklanan olumsuzlukların ve dramların onların bağımlı olma süreçlerini tetiklediğini görmekteyiz. Örneğin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin madde bağımlısı çocukları tedavi etmek için açtığı merkezde tedavi olan ve sosyal yönden tekrar hayata kazandırılmaya çalışılan gençlerin kendi hayat hikayelerinden bizlerle paylaştıkları şu kesitler bu tespiti doğrular niteliktedir. Bu gençler şunları anlatmaktadırlar. Gül 27 Kasım 2011. 2. Benim adım HP, 17 yaşındayım. Annemin ölümünden çok etkilenmiştim. Hayata kızmış, içimde insanlara karşı büyük bir nefret oluşmuştu. Bir süre sonra okulu bıraktım. Hayatta her türlü pisliği gördüm. Bütün uyuşturucu maddelerini kullandım. Annem, ağabeyim ve ablam üçü de uyuşturucudan öldü. O günden beri esrar ve hap kullanmaya başladım. Para bulamazsam bali ve tinler çekiyordum. para bulmak için hırsızlık, gasp ve kapkaç gibi suçlar işledim. Bundan yaklaşık bir yıl önce akşam saat 22.00 gibi sokakta bir arkadaşımla birlikte tiner çekerken 3 kişi yanımıza geldi. O günden sonra hayatım eskisi gibi olmayacaktı. Diğer bir genç şunları anlatmaktadır. Benim adım Mera, 13 yaşında madde kullanmaya başladım. Başlarda her şey çok güzeldi. Ancak bir süre sonra her şey kontrolden çıkmıştı. Hayattan hiçbir beklentim yoktu. İntihar etmek, kurtulmak istiyordum bu dünyadan. Vahşi bir hayvan gibi olmuştum. İçimde ufacık bir acıma duygusu kalmamıştı. Araba çaldım ve cezaevine düştüm. Cezaevinden çıktıktan sonra kendime söz verdim. Bir daha madde kullanmayacağım diye. Ama yapamadım. Bir gün parkta uyuşturucu kullanıyordum. Bir araba yanaştı yanıma. Ne olduysa ondan sonra oldu. Başka bir gencin paylaştığı ise şunlardır. Ben Meme 14 yaşındayım. Annem kanserdi. Çok geçmedi öldü. Önce sigaraya başladım. Daha sonra mahalleden arkadaşlarla madde kullanmaya başladım. 2 yıl kullandım. Ağabeyim de madde bağımlısıydı. Tedavi oldu ama iyileşemedi. Babama söz vermiştim tedavi olacağım diye ama o da bıraktı beni. Bir hafta önce öldü. Kardeşlerimi yurtlara dağıttılar. Çil yavrusu gibi ayrıldık birbirimizden. Bundan 3 ay, 21 gün önce yine kendimden geçtiğim bir akşam birileri bulmuş beni. Uyandığımda hiçbir şey aynı değildi. Ben bile. Suça itilen çocuklar Adalet Bakanlığı istatistiklerine göre Ekim 2011 itibarıyla ceza infaz kurumlarında 2317 çocuk bulunmaktadır. Bu çocukların 106'sı okuma yazma bilmemektedir. 248 çocuk ise okuma yazması olmasına rağmen herhangi bir okul mezunu değildir. Burada görülen şey eğitim ve öğretimden mahrumiyetin suç işleyen çocuklar arasında oldukça yüksek olduğudur. Diğer bir olgu ise fakirliğin özellikle suçlu çocuklar arasında yüksek oluşudur. 30 Kasım 2011 tarihi itibarıyla ceza infaz kurumlarında toplam 120.984 erkek, 4.530 kadın tutuklu ve hükümlü bulunmaktadır. Bunların 2317'si çocuk tutuklu ve hükümlü olup bu sayıda toplam mevcudun takriben %2'sine tekabül etmektedir. http://www.cte.adalet.gov.tr/son-erişim 29 Aralık 2011 TC 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nun 3. maddesi korunma ihtiyacı olan çocuğu bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen ya da suç mağduru olan çocuk olarak tarif etmektedir. Bu kanun ayrıca suça sürüklenen çocuk olarak tarif ettiği kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiası ile hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılan ya da işlediği fiilden dolayı hakkında güvenlik tedbirine karar verilen çocuklar için de bir dizi tedbiri öngörmektedir. Yukarıda anılan kanunun ilgili bölümünde 2. bölüm koruyucu ve destekleyici tedbirler korunmaya muhtaç çocuklar için alınması gerekli yasal güvenlik tedbirleri şöyle sıralanmaktadır. Madde 5. 1. Koruyucu ve destekleyici tedbirler çocuğun öncelikle kendi aile ortamında korunmasını sağlamaya yönelik danışmanlık, eğitim, bakım, sağlık ve barınma konularında alınacak tedbirlerdir. Bunlardan A. Danışmanlık tedbiri. Çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere çocuk yetiştirme konusunda çocuklara da eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının çözümünde yol göstermeye. B. Eğitim tedbiri. Çocuğun bir eğitim kurumuna gündüzlü veya yatılı olarak devamını, iş ve meslek edinmesi amacıyla bir meslek veya sanat edinme kursuna gitmesine veya meslek sahibi bir ustanın yanına yahut kamuya ya da özel sektöre ait iş yerlerine yerleştirilmesine. C. Bakım tedbiri. Çocuğun bakımından sorumlu olan kimsenin herhangi bir nedenle görevini yerine getirememesi halinde çocuğun resmi veya özel bakım yurdu ya da koruyucu aile hizmetlerinden yararlandırılması veya bu kurumlara yerleştirilmesine. D. Sağlık tedbiri. Çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması ve tedavisi için gerekli geçici veya sürekli tıbbi bakım ve rehabilitasyonuna bağımlılık yapan maddeleri kullananların tedavilerinin yapılmasına. E. Barınma tedbiri. Barınma yeri olmayan çocukluk kimselere veya hayatı tehlikede olan hamile kadınlara uygun barınma yeri sağlamaya yönelik tedbirdir. 2. Hakkında. 1. fıkranın E. bendinde tanımlanan barınma tedbiri uygulanan kimselerin talepleri halinde kimlikleri ve adresleri gizli tutulur. 3. Tehlike altında bulunmadığının tespiti ya da tehlike altında bulunmakla birlikte veli veya vasisinin ya da bakım ve gözetiminden sorumlu kimsenin desteklenmesi suretiyle tehlikenin bertaraf edileceğinin anlaşılması halinde çocuk bu kişilere teslim edilir. Bu fıkranın uygulanmasında çocuk hakkında 1. fıkrada belirtilen tedbirlerden birisine de karar verilebilir. Yukarıda anılan tedbirlerin hakkıyla yerine getirilmesi devletin başlıca göreviydir. Bu tedbirler hem çocukları suça itilmekten koruyan ve hem de suç işleme duruma düşmüş çocukların rehabilitasyonu için gerekli tedbirlerdir. Tutuklu ve hükümlü çocuk ve gençlerin kedilerine özel rehabilitasyon kurumlarında ceza ve tevkif evlerinde eğitim ve öğretimlerini tamamlamaları, meslek edinmeleri, psikolojik ve sosyal yardım alabilmeleri için mevcut eksikliklerin giderilmesi ivedilikle yapılması gereken bir iştir. UNICEF'in Türkiye'de Çocukların Durumu Raporu 2011 isimli belgesi Çocuklar İçin Adalet başlığı altında şu tespitlere yer vermektedir. http://unicef.org.tr/vera/app/var/files/s/i/sitankretur.pdf Son erişim 15 Ocak 2012 Adalet Bakanlığı Yargı Reformu Stratejisi. Bu alandaki uluslararası belgeler, çocuğun yararı ve hapse son çare olarak başvurma ilkesi doğrultusunda çocuk adaleti sistemini iyileştirmeye yönelik sürekli çabalar öngörmektedir. Çeşitli girişimlere karşın, bu amaca ulaşmak için daha ileri düzeyde duyarlılık ve kapasite, kuruluşlar arası daha gelişkin bir işgüdüm gerekmektedir. Çocuk mahkemeleri henüz 81 ilin yalnızca 30'unda bulunduğundan çocuk zanlıların önemli bir bölümü bugün de yetişkin mahkemelerinde yargılanmaktadır. 2008 yılında çocuklar için ortalama yargılama süresi 414 gün, ağır ceza söz konusu olduğunda ise 502 gündü. Oysa bu süre yetişkinler için ortalama 258 gündür. Yargıçların destek ve izleme sistemlerinin etkililiğine fazla güvenleri olmadığından gözaltına alınmaya alternatif yollar fazla denenmemektedir. Bu da çok uzun tutukluluk sürelerine yol açmaktadır. Haziran 2009 itibarıyla tüm ülkede büyük çoğunluğu erkekler olmak üzere toplam 2721 çocuk özgürlüklerinden yoksundur. Bu çocukların yaklaşık %90'ının davaları hala sürmektedir. Gözaltı koşulları farklılık göstermekte ve çocuklar çoğu kez yetişkin hapishanelerinin çocuk bölümlerinde tutulmaktadır. Gözaltı veya tutukluluk durumları sona erdikten sonra bu çocukların toplumla yeniden bütünleşmelerini sağlayacak mekanizmalarda iyileştirmeler yapılması gerekmektedir. Haziran 2009'da denetim altında bulunan çocukların sayısı 6207'dir. Bu arada, suç mağduru çocuklar bugün de uzun ve pek hoş olmayan hukuksal ve adli tıpla ilgili işlemlere maruz kalmaktadır. Çocuk yoksulluğunu azaltarak ve özel olarak güç durumdaki çocukları belirleyip destekleyerek, çocukların suç işlemelerinin önlenmesi için daha çok çaba gösterilmesi gerekmektedir. İnternet konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için www.unicef.org adresini ziyaret edebilirsiniz. Şiddete ve cinsel istismara uğrayan çocuklar çocuğa karşı şiddet. Çocuğa karşı şiddet bir çocuğa bir yetişkin tarafından pasif veya aktif kötü davranılması, ona fiziken ve ruhen istemediği ve ona acı veren bir şeyi yaşatmaktır. Türkiye'de çocuğa aile içinde ve okulda kanıksanmışlık düzeyine varan şiddeti gözlemek mümkündür. Çocukların yoğun olarak ilgi duyduğu sanal, virtüel, oyunlar ve filmlerdeki şiddeti özendiren öğeler onları olumsuz yönde etkileyecek duruma gelmiştir. Şiddeti ana hatlarıyla iki şekilde kendini göstermektedir. fiziksel şiddet. Bu çocuğa bedenen acı verecek şiddettir ki bu dövme ve yaralama fiili şeklinde kendini gösterir. Psikolojik şiddet. Bu şiddet türü çocuğu korkutma, tedirgin etme, baskı altına alma, onu küçümseme, ona küfür etme, ondan aşırı talepte bulunma ve çocuğun ailedeki fertler arasındaki şiddete şahit olma durumunda bırakılması şeklinde kendini göstermektedir. Türkiye'deki okul seviye tespit ve üniversite giriş gibi sınavlar nedeniyle birçok aile çocuklarını kendilerinin koydukları hedefler ve hedeflere yönelik başarı beklentilerinden dolayı baskı altına almakta ve çocuklarının başarısızlık durumlarında ise psikolojik ve fiziki şiddet niteliğine varan şiddet kullanabilmektedirler. Bölgelere göre farklılık gösteren bir husus ise çocuk yaştaki gençlerin istekleri dışında evlendirilmeleri durumudur. Bunun dışında namus cinayetlerine kurban giden çocuk yaştaki insanlar maalesef hala görülmektedir. Sıra sizde. 4. Çocuklarda okul başarısızlıkları ile suça bulaşma oranları arasında ne gibi bir paralellik vardır? Sıra sizde. 4. Yanıt. Adalet Bakanlığı istatistiklerine göre Ekim 2011 itibarıyla ceza infaz kurumlarında 2317 çocuk bulunmaktadır. Bu çocukların 106'sı okuma yazma bilmemekte, 248'i ise okuma yazması olmasına rağmen herhangi bir okul mezunu değildir. Burada görülen şey eğitim ve öğretimden mahrumiyetin suç işleyen çocuklar arasında oldukça yüksek olduğudur. Eğitimsizlik veya eğitim ve meslek edinmedeki başarısızlık çocukların ve gençlerin suç işleyebilecekleri psikolojik ve sosyal şartlara ve ortamlara düşmelerinde önemli bir etkendir. Çocuğa karşı cinsel istismar, cinsel istismar çocuğun çaresizliğinden, güçsüzlüğünden, tecrübesizliğinden ve zaaflarından yararlanarak ona karşı cinsel yönden tavizkar ve tecavüzkar davranmaktır. Küçük yaşta bir çocuğa cinsel tacizde bulunma, onu cinsel eylemlere zorlama veya bu tür eylemde bulunmak için kandırma cinsel istismar çerçevesinde değerlendirilir. Elle sarkıntılık etmek, cinsel ilişki, cinsel organ gösterme, porno filmlerde oynatmak veya seyrettirmek, cinsel içerikli resimler çekmek veya göstermek cinsel istismarın birer örneğidir. Çocuğa karşı cinsel içerikli söz ve küfür sarf etmeyi de sözlü cinsel taciz olarak görmek gerekir. Oğuz Polat çocuğa karşı gözlenen şiddet ve cinsel istismar suçlarının özetini şöyle vermektedir. Polat 2006 12. Jandarma kuvvetlerinin tespit ettiği asayiş olaylarında mağdur olan çocuklarla ilgili yapılan incelemede 2001 yılında 8.477, 2002 yılında 15.772 ve 2003 yılında ise 19.608 çocuğun asayiş olaylarında suça maruz kaldığı, 2003 yılında çocukların suça maruz kaldığı olay türleri incelendiğinde, kız kadın erkek kaçırmak 1649, cinsel suçlar, müstehcen hareketler, ırza geçmek, ırza tasaddi, evlenme vaadiyle kızlık bozma, fuhuşa teş, kadın, tiç ve aracılık. 735 olayları görüldüğü bildirilmiştir. Yukarıdaki veriler sadece resmi kurumlara bildirilen vakalarla ilgili sayılardır. Namus duygusu, utanma, ayıplanma ve dışlanma gibi nedenlerle bildirilmeyen cinsel istismar vakalarının daha da fazla olduğu malumdur. Bu açıdan çocuklara ve çocuk haklarına ilişkin düşüncelerin son 50 yılda geçirdiği köklü dönüşümlere rağmen dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de çocuklara yönelik sömürünün kısmen devam etmekte olduğu. Şişman, 2003, 478. Bazı çocukların aileleri tarafından fuhuşa zorlanmalarının veya zorla evlendirilmelerinin tamamen engellenemediği söylenebilir. Öte yandan, içlerinde çocuk denecek yaşta fertlerinde olduğu birçok kadın namus adına işlenen cinayetlerin kurbanı olabilmektedir. Sündal, 2011, 126. Batı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi çocuk ve gençlik sorunlarıyla ilgili gençlik dairelerinin yaygınlaştırılması gerekmektedir. Çocuk istismarına karşı hem çocuk ve gençleri hem de onların ailelerini bilinçlendirici kampanyalara hız verilmesi bu hususta duyarlılığı mutlaka artıracaktır. Özet 0-18 yaşları arasındaki her insan genel anlamda çocuk sayılır. Türkiye'deki doğum oranı şimdilik tehlike arz etmeyen bir seviyede görülmesine rağmen özellikle son 20 yılda genç nüfusun genel nüfus içindeki payının giderek azaldığı, yani nüfusun giderek yaşlanmakta olduğu gözlemlenmektedir. Örneğin 2009 yılında canlı doğan çocuk sayısı 1.254.946 iken bu sayı 2010 yılında 1.238.970'e gerilemiştir. Bu gerilemeye rağmen Türkiye'deki genç nüfus oranı Batı toplularındaki genç nüfus oranından daha yüksektir. Bu nüfusun iş, sağlık, eğitim alanlarındaki sorunları eğer onlar bedensel ve ruhsal özürlü iseler daha da artmaktadır. Normal hayattaki sorunlara bir de suç işleme ve uyuşturucu bağımlısı olma gibi özel sorunlar eklendiğinde çocukların ve gençlerin hayatlarını yaşama ve kendilerini geleceğe hazırlamaları daha da güçleşmektedir. Çocukların ve gençlerin sorunları kendilerine has tedbirleri ve çözüm yollarını gerekli kılmaktadır. Bu tedbir ve çarelerin bir kısmı ailece, bir kısmı toplumca, bir kısmı da devletçe yerine getirilebilecek şeylerdir. Birçok durumlarda bu üç aktörün işbirliği de gerekmektedir. Çocuk hakları çerçevesinde evrensel boyutta en kapsamlı ve en yeni vesika 1990 yılında kabul edilen Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi olarak adlandırılan belgedir. Türkiye'nin 1994'te onayladığı bu sözleşme dünyadaki ülkelerin tamamına yakını tarafından imzalanmıştır. Çocuk sorunlarının tespiti ve çözümünde bağlamında bu belge önemli ölçüler getirmektedir. evrensel hukuk belgelerinde anılan hakların bilinmesinin yanında ulusal hukukta anılan hak, tedbir ve çarelerin de bilinmesi ve onların yeterliliklerinin ve uygulanabilirliklerinin tartışılması önemlidir. Bir çocuğun çalışmak mecburiyetinde kalmasının en önemli nedenlerinden biri ailesinin onun sosyal ihtiyacını yeterince karşılayamama durumda olmasıdır. Bundan hareketle diyebiliriz ki, çocuğun çalışmak zorunda olmasının kendisi zaten başlı başına bir sosyal problemdir. Tüm çalışan çocuklar ki bunlar 18 yaşına kadar tüm çalışanları kapsamaktadır. Belli özel koruyucu şartlar altında çalışmalıdırlar. Bu çalışmalar onların bedensel ve ruhsal sağlıklarını bozmayacak, eğitim ve öğretimlerini engellemeyecek şekilde olmalıdır. Çalışan çocukların emeklerinin ve bedenlerinin sömürülmeden ahlaken ve fiziken uygun ortamlarda çalışabilmelerinin şartlarını sağlamak ilgili devletlerin sorumluluğu altındadır. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Ekim 1999 verilerine göre işinden memnun olmayan çocuklar çalışan çocuk nüfusun %44'ünü oluşturmaktadır. Bu çalışan çocuklar ücretlerin yetersizliği, çalışma koşullarının zorluğu ve yapılan işlerin onların fiziksel güçlerinin üzerinde olduğu gibi gerekçelerle işlerinden memnun olmadıklarını ifade etmektedirler. Anılan bu memnuniyetsizlik alanları çalışan çocukların problemlerini özetler niteliktedir. Toplumun en güçsüz bireyleri olan yaşlı ve çocukları daha fazla etkileyen yoksulluk sadece maddi alanlarda ferdin az şeye sahip olması anlamına gelmemektedir. Yoksulluk ayrıca sağlık, eğitim ve eğlence, boş zamanları faydalı değerlendirme anlamında da kişinin yetersiz olanaklara sahip olması durumunu ifade eder. Bu durum ferdin toplumda yalnızlaşması ve sosyal dışlanmış gruplara içine düşmesi sonucunu beraberinde getirebilmektedir. Eğitim ve öğretim, bedensel ve ruhsal gelişim alanında çocuğa yeterli imkan sunulmadığında onun istismarı, suç işlemesi, uyuşturucu madde bağımlısı olması gibi bir dizi sorunun içine düşmesi daha da kolaylaşmaktadır. Türkiye'de son yıllarda hem genel anlamda hem de kız çocuklarının okullaşma oranında da belirgin bir artış gözlenmektedir. Bu olumlu gelişmenin yanında, hem okul öncesi eğitimde hem de okul dönemi eğitiminde bölgeler arasındaki farklar göze çarpmaktadır. Eğitim alanındaki diğer önemli bir sorun ise kız çocuklarının okullaşma oranının ülke standardının altında olmasıdır. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bu fark daha da belirgindir. Özürlü insanların eğitimi alanında da problemler gözlemlenmektedir. Bu insanlar durumları gereği özel nitelikli eğitim ve öğretim almak durumundadırlar. Eğitim ve meslek edinmedeki olumsuzluklar çocukların ve gençlerin suç işleyebilecekleri psikolojik ve sosyal şartlara ve ortamlara düşmelerinde önemli bir etkendir. Nitekim suç işleyen çocukların okul ve meslek eğitimindeki başarı oranlarının diğer çocuk ve gençlere göre daha düşük olduğu görülmektedir. Çocuklarla ilgili sorunları en yoğun yaşayan gruplardan biri de özürlü çocuklardır. Bu çocuklara hitap edebilecek etkin eğitimsel, sosyal ve psikolojik desteğin sağlanması için profesyonel elemanların istihdam edilmesi gerekmektedir. Özürlü insanlar bedenlerinde ve ruhi durumunda mevcut hasarlar nedeniyle yaşam alanlarında bazı zorluklarla karşılaşmakta ve engelsiz insanlara göre daha dezavantajlı duruma düşmektedirler. Bu dezavantajları giderecek önlemler alınmadığı takdirde özürlü insanlar ülkenin ortak zenginliğinden, mevcut sosyal ve ekonomik fırsatlardan yeterince yararlanamayan sosyal acıdan dışlanmış grup konumuna düşebilirler. 2002 yılında Türkiye'de gerçekleştirilen özürlüler araştırmasına ait verilerin ikincil analizleri özürlülerin ciddi olumsuzluklara ve sosyal dışlanmışlığa maruz kaldıklarını göstermektedir. Özel ilgiye ve eğitime muhtaç çocukların başında belki de sorunları en derin olan madde bağımlısı çocuklar gelmektedir. Alkol ve madde bağımlılığı tedavi merkezi AMATEM en 2004-2009 yılları arasında topladığı kendi verilerine dayanarak hazırladığı rapora göre uyuşturucu madde kullanmaya başlama yaşı 10'a inmiştir. Yatarak tedavi gören 18 yaş altı çocuk hasta sayısı toplamda 399 olarak verilmektedir. Çocuk yaştaki hastalardan yola çıkarak tespit edilen diğer bir durum ise, yıllar içinde uçucu madde kullanımında azalma. Buna karşın eroin kullanım oranında ciddi artış olduğudur. 2004'te eroin bağımlılığı tedavisi için yatan 18 yaş altı çocuk hasta sayısı 1 iken, 2009'da 32'ye yükselmiştir. Uyuşturucu bağımlılığı sadece bağımlının kendini değil tüm aile çevresine etkileyen ve sorumluluk yükleyen bir durumdur. Ailenin kötü alışkanlıklara karşı duyarlı olması, bağımlılık durumunu erken fark etmesi, bağımlıya karşı uygun davranış şekilleri geliştirmesi ve tedavisine gereken katkıyı sunabilmesi belli bir bilinç ve bilgi gerektiren hususlardır. 2009 yılı verilerine göre Türkiye'de uyuşturucu kullanımı nedeniyle 153 ölmüştür. Bu sayı 2008 için 159, 2007 için 147 ve 2006 için 51 olarak verilmiştir. 2009 yılında ölenlerin %87,5'i erkek olup yaş ortalamaları ise 38,5'tür. Ölenler üzerinde yapılan toksikolojik analizler bildirilen ölümlerin %95'inin opium türevli uyuşturuculardan olduğu sonucunu ortaya koymuştur. Konumları ve sorunları nedeniyle kendilerine uygun destek sunulması gereken diğer bir çocuk grubu ise suça bulaşmış veya itilmiş çocuklarıdır. Adalet Bakanlığı istatistiklerine göre Ekim 2011 itibarıyla ceza ve infaz kurumlarında 2317 çocuk bulunmaktadır. Bu çocukların 106'sı okuma yazma bilmemekte. 248'i de okuma yazması olmasına rağmen herhangi bir okul mezunu değildir. Burada bariz olarak görülen şey eğitim ve öğretimden mahrumiyetin suç işleyen çocuklar arasında oldukça yüksek olduğudur. Diğer bir olgu ise fakirliğin özellikle suçlu çocuklar arasında yüksek oluşudur. Çocukların uğradıkları ve üstü sıklıkla kapatılan diğer önemli bir olumsuzluk da onların şiddete ve cinsel istismara maruz kalmalarıdır. Çocukların bu nevi sorunları yaşamaması için bu tip vakaların ısrarla takip edilip bilinmesi ve önlenmesi için çok yönlü sosyal, adli ve eğitimsel tedbirlerin alınması gerekmektedir. Çocuğa pasif veya aktif kötü davranılması, fiziken ve ruhen istemediği bir şeyin yaşatılması ona şiddet uygulamak anlamına gelir. Çocuğun çaresizliğinden, güçsüzlüğünden, tecrübesizliğinden ve zaaflarından yararlanarak ona karşı cinsel yönden tacizkar ve tecavüzkar davranmak onu uzun süre ve derinden yaralayan bir durumdur. Bir çocuğa cinsel tacizde bulunma, onu cinsel eylemlere zorlama ve cinsel eylemde bulunmak için kandırma onun cinsel yönden istismar edilmesidir. Çok sık görülmesi bile hala çocuk yaştaki bazı gençlerin istekleri dışında evlendirilmeleri ve namus cinayetlerine kurban giden çocuk yaştaki insanların mevcudiyeti de çok önemli bir çocuk sorundur. Sanki normalmiş gibi algılanan diğer bir sorun ise okul seviye tespit ve üniversiteye giriş sınavı gibi sınavlar nedeniyle bazı ailelerin çocuklarını aşırı baskı altına almaları ve başarısızlık durumlarında da onlara karşı psikolojik ve fiziki şiddet niteliğine varan davranışlar sergilemeleridir. Kendimizi sınayalım soru bir uluslararası hukuka göre kimler çocuk sayılır? Soru 1A seçeneği 0-5 yaş grubu çocukları. Soru 1B seçeneği 5-12 yaş grubu çocukları. Soru 1C seçeneği 5-18 yaş grubu çocukları. Soru 1D seçeneği 12-18 yaş grubu çocukları. Soru 1E seçeneği 0-18 yaş grubundaki her insan. Soru 1'in doğru yanıtı ev yanıtınız yanlış ise kimler çocuk sayılır ve bunların genel nüfus içindeki oranları nedir? Konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 2 çocuk hakları alanında en kapsamlı uluslararası hukuki belge aşağıdakilerden hangisidir? Soru 2A seçeneği Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesi. Soru 2B seçeneği Avrupa Birliği İnsan Hakları Sözleşmesi. Soru 2C seçeneği Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme. Soru 2D seçeneği Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi. Soru 2E seçeneği Helsinki İnsan Hakları Bildirgesi. Soru 2'nin doğru yanıtı D yanıtınız yanlış ise çocuk hakları konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 3 çalışan çocuk nüfus oranının azalmasının nedenleri aşağıdakilerden hangisi olmayabilir? Soru 3A seçeneği ailelerin refah düzeyinin artması. Soru 3B seçeneği devletin dar gelirli ailelere sosyal yardımlarının artması. Soru 3C seçeneği çocuk işçiliği sektöründe denetimlerin artması. Soru 3D seçeneği okullaşma oranının artması. Soru 3E seçeneği çocuk için oyun ve eğlence yerlerinin artması. Soru 3'ün doğru yanıtı E. Yanıtınız yanlış ise çalışan çocukların sorunları konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi çocukların çalışmak zorunda kalmasında önemli bir etken değildir? Soru 4A seçeneği fakirlik. Soru 4B seçeneği okul terki ile sonuçlanan okul başarısızlığı. Soru 4C seçeneği çocuk işçilerin ücretlerinin çok cazip olması. Soru 4D seçeneği ailedeki çalışabilecek yetişkinlerin olmaması veya iş bulamaması. Soru 4E seçeneği yeterli sayıda ücretli ve burslu meslek edinme olanaklarının olmaması. Soru 4'ün doğru yanıtı C. Yanıtınız yanlış ise çalışan çocukların sorunları konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 5. Türkiye'de kadının durumu. Aralık 2010 raporuna göre ilk öğretimde kız çocuklarının okullaşma oranının en düşük ve en yüksek olduğu iller hangileridir? Soru 5A seçeneği Şırnak ve Adana. Soru 5B seçeneği Hakkari ve Ankara. Soru 5C seçeneği Bitlis ve İzmir. Soru 5D seçeneği Muş ve İstanbul. Soru 5E seçeneği Iğdır ve Mersin. Soru 5'in doğru yanıtı B. Yanıtınız yanlış ise çocukların eğitim, öğretim ve meslek edinme ile ilgili sorunları konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 6. Uyuşturucu bağımlılığı. Sadece bağımlının kendisine değil tüm aile çevresine etkileyen ve sorumluluk yükleyen bir durumdur. Tırnak içindeki bu cümlenin açılımına uygun düşmeyen tutum aşağıdakilerden hangisidir? Soru 6A seçeneği ailenin bağımlının uyuşturucu parası temin etmesine katkı sunması ve onun bağımlı olduğu sırrını istisnasız hiç kimseyle paylaşmaması. Soru 6B seçeneği aile olarak kötü alışkanlıklara karşı duyarlı olmak. Soru 6C seçeneği aile olarak bağımlıya karşı uygun davranış şekilleri ve stratejileri geliştirmek. Soru 6D seçeneği aile ve yakın çevre olarak bağımlıdaki bağımlılık belirtilerini erken fark etmek. Soru 6E seçeneği aile olarak bağımlılığın tedavisinde profesyonel kurum ve kişilerden yardım olmak ve onlarla işbirliği içerisinde olmak. Soru 6'nın doğru yanıtı A. Yanıtınız yanlış ise uyuşturucu bağımlısı çocuklar konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 7. Özürlü çocukların soysal dışlanmış grup konumuna düşmelerini engellemede aşağıdakilerden hangisi etkin bir tedbir değildir? Soru 7A seçeneği özürlü çocukların kendi içlerinde bir arada bulunmasını sağlamak. Soru 7 B seçeneği onlara uygun eğitim ve meslek edinme olanakları sağlamak. Soru 7C seçeneği özürlülük durumunu hafifletecek araç ve gereçleri temin etmek. Soru 7D seçeneği onlara uygun iş imkanları oluşturmak. Soru 7E seçeneği onların toplumun tüm fertleriyle iletişim için onlara sosyal ve psikolojik psikolojik destek sunmak. Soru 7'nin doğru yanıtı A. Yanıtınız yanlış ise özürlü çocuklar konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 8. C. Çocuk koruma kanunu neyi içermektedir? Soru 8. A seçeneği suçlu çocuklarla ilgili ceza hükümlerini. Soru 8. B seçeneği okula giden çocuklarla ilgili düzenlemeleri. Soru 8. C seçeneği dünya çocuklarının evrensel haklarını. Soru 8. D seçeneği işçi çocuklarla ilgili ücret düzenlemelerini. Soru 8. E seçeneği ihmal veya istismar edilen ya da suç mağduru çocuklarla suça sürüklenen çocukları koruyucu ve destekleyici tedbirleri. Soru 8'in doğru yanıtı E. Yanıtınız yanlış ise suça itilen çocuklar konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 9. Suça itilen çocuklar arasında aşağıdakilerden hangisi yüksektir? Soru 9. A seçeneği okuma yazma ve okul başarı oranı. Soru 9. B seçeneği ailelerinin gelir düzeyi. Soru 9. C seçeneği okul başarısızlık oranı. Soru 9. D seçeneği boş zamanlarını faydalı değerlendirme oranı. Soru 9. E seçeneği meslek edinme oranı. Soru 9'un doğru yanıtı C. Yanıtınız yanlış ise suça itilen çocuklar konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 10. Çocuğa karşı şiddet aşağıda anılan tutum ve davranışlardan hangisini kapsar? Soru 10. A seçeneği dövmek. Soru 10. B seçeneği sövmek. Soru 10. C seçeneği aşağılamak. Soru 10. D seçeneği korkutmak. Soru 10. E seçeneği hepsi. Soru 10'un doğru yanıtı E. Yanıtınız yanlış ise şiddete ve cinsel istismara uğrayan çocuklar konusunu yeniden gözden geçiriniz.